Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak ve çalışmak üzerine konuştuğumuz Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum mezun olduktan sonra okulundaki öğrenci birliğinin önce başkan yardımcılığına sonra da başkanlığına seçilerek mezun olduktan sonra 2 sene tam zamanlı olarak İngiltere'de çalışan Tuna Kunt. Evet, mezun olup üniversitesi bünyesindeki öğrenci birliğinde çalışarak kalmaya devam edebildi. Geçenlerde Emre Vurgun'la yaptığımız bölümü dinleyenler de zaten anlamıştır bence. İngiltere'de onlarca farklı kalma biçimi ve buna göre farklı farklı vize türleri var. Hatta şöyle diyebilirim, yani Londra'da tanıdığım 50 Türk varsa en az 15 farklı İngiltere'ye gelme hikayesi duymuşumdur. Öğrenci birlikleri de aslında Türkiye'deki çoğu okulda böyle okul yönetimlerinin yapmış olmak için yaptıkları şeylerden biri gibi. Fakat burada tam aksine Tuna'nın 2 yıl tam zamanlı olarak üniversite bünyesinde tamamen kurumsal bir şekilde çalışmasını sağlayacak ciddi bir oluşum. Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü bence gerçekten farklı bir hikaye. Şöyle diyeyim, hatta İngiliz basınına çıkacak, Twitter'da trending topic olacak kadar yoğun bir seçim kampanyasından geçmişti Tuna. Ki bu bahsettiklerimi sohbetimizde konuşacağız. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Tuna'yla hem 2 senelik bu farklı deneyimini hem İngiltere'de hukuk okumayı ve öğrenci olmayı da konuşacağız. Merhaba Tuna, hoş geldin. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
Merhaba, hoş bulduk. Kendimden bahsedeyim. İzmir'de doğdum. İzmir Amerikan'da okudum. Yani 15 sene aynı kampüsteydim. Bayağı fanusta gibi İzmir'de okudum. Sonra Londra'ya geldim. Bir sene UCL'de hazırlık yaptım. Humanities üzerine. Çünkü hukuka hazırlıksız direkt giriş yapamıyordum. Bundan sonra City'ye hukuk için geçtim. 3 sene City'de hukuk okudum. Sonra senin de anlattığın gibi 2 sene üniversitede çalıştım. Şimdi de lisansüstü bir hukuk için bir program yapıyorum. BPP Üniversitesi'nde.
Evet, direkt aslında bu öğrenci birliği hikayesiyle başlamak istiyorum. Daha sonra hani İngiltere'deki yaşamına ve öğrencilik konusuna geleceğim. Girişte de aslında detaylı bir şekilde bahsettim. Hani Türkiye'de öğrenci birlikleri, öğrenciyken katıldığım ve hani çoğu okulda çok da layıkıyla yapılan oluşumlar değil. Hani genelde göstermelik yapılan, hani yapılması gerektiği için yapılan şeyler gibi. En azından bendeki hani Türkiye'de gördüğüm izlenimi o şekilde. Hani her okula hakim değilim tabii. Fakat burada ki şekilde kesinlikle yok bence Türkiye'de. Yani burada sen mezun olduktan sonra 2 yıl tam zamanlı olarak hani üniversite bünyesinde çalışacak kadar ciddi bir oluşum. Senin hatta görev almanı bu sağlayan seçim sürecinin ciddiyetini ve görevlerini anlattığında çok da şaşırmıştım. Mesela sadece seçim süreci bile çok sıkı bir disiplinle yönetiliyor. Okul adaylara belli bütçeler sağlıyor vesaire. Bu süreci anlatabilir misin?
Tabii ki de. Öncelikle bence öğrenci birliği dediğimiz zaman çok İngiltere'deki oluşumu anlayamıyoruz. İngiltere'deki öğrenci birlikleri daha öğrenci sendikası gibi. Yani öyle gerçekten liselerde, üniversitelerde, Türkiye'de kurulmuş olmak için kurulan şeyler değil. Yani bayağı kendileri ayrı birer şirket, üniversite bünyesinde çalışmıyorlar. Üniversitenin yanında, üniversiteden alınan parayla. Fakat üniversiteden bağımsız bir şekilde çalışıyorlar.
Ben üniversite bünyesinde zannediyordum hep. Bilmiyordum ayrı bir şirket gibi olduğunu.
Yani öyle gözüküyor çünkü blok fon üniversiteden geliyor. Yani bütün üniversitelerde böyle İngiltere'de. Fakat işleyişi, yaptıkları projeler, tamamen bütün oluşumları üniversiteden ayrı oluyor. Fakat tabii üniversiteden gelen parayla yaptıkları için bütün işleri biraz da bir bağlantılı ve kontrol biraz üniversitede de oluyor. Ama bu nedenle her sene İngiltere'deki her üniversite ve hatta bir iki kolej, yani daha gençlerin olduğu kolejler böyle seçimler yapıp öğrenci birliklerine, sendikalarına liderler seçiyorlar. Ve bu liderler bayağı o şirketin, yani öğrenci birlikleri şirket çünkü, o şirketin başına geçiyorlar ve bir sene boyunca o şirketi yönetiyorlar. Ve senin de dediğin gibi seçimler gerçekten çok rekabetli geçiyor. Çok fazla kural var. Mesela 75 pound'a sınırlıyorlar. 75 pound'un dışına geçersen, seçilsen bile tamamen diskalifiye alıyorsun. Okulun hiçbir şekilde malzemesini, bilgisayarını kullanamıyorsun. Başka adaylar, mesela ben başkan yardımcısı adayıyım. başkan adayıyla beraber seçime giremiyorum. Hani birbirimizi destekliyor, gözükemiyoruz. Bu gibi şeylerde direkt diskalifiye olunuyor ve bayağı iki hafta boyunca bütün okul, mesela bizim okulun rengi kırmızı ve beyaz, bütün okul kırmızı beyaz oluyor ve gelin burada oyunuzu verin, oyunuzu verirseniz burger alabilirsiniz vesaire gibi kampanyalarla öğrencilere oy verdiriyorlar. Her sene böyle ciddi bir demokratik süreçten geçiyor okul ve her sene yeni bir lider grubuyla öğrenci birliği yönetiliyor. Yani bu Türkiye'de gerçekten hiçbir şekilde görmediğimiz bir şey ve dünyada da bence çok örneği yok. Yani İngiltere'ye has bir sistem.
Aslında onu da ilerleyen sorularımdan birinde vardı. Yeri gelmişken sorayım. İngiltere'de her okulda benzer öğrenci birlikleri var o zaman. Yani başka okullarda, İngiltere'de başka okullarda okuyan öğrenciler de senin gibi kendi okullarının öğrenci birliklerinde mesela tam zamanlı olarak çalışıp İngiltere'de kalabilirler mi yani?
Evet. Yani her öğrenci birliği İngiltere'de farklı boyutta. Mesela bizim okulumuzda iki başkan yardımcısı, bir başkan seçiliyor. 20 bin öğrenci var. 3 lider seçiliyor. Aslında bayağı hani öğrenci grubumuza rağmen bayağı küçük bir öğrenci birliğiyiz. Çünkü o kadar paramız var. Fakat mesela UCL gibi daha büyük üniversitelerde ve daha çok parası olan öğrenci birliklerinde 6 kişi seçiliyor. Ama İngiltere'nin her yerinde, her üniversitede böyle öğrenci birlikleri var. Küçük ya da büyük. Ve bazen daha küçük kolejlerde bile var.
Vallahi ben ilk kez senden duydum. Hiç de bilmiyordum ve bence dinleyen çoğu kişi böyle bir seçeneğin olduğunu bilmiyorlardı bile. Sen nasıl öğrendin peki? Nasıl ilgini çekti?
Ben de açıkçası hiç bilmiyordum. Hatta UCL'de bir sene hazırlık okurken öğrenci birliğinin kapısının önünden bile geçmemiştim. Çok gergin bir seneydi. Hiç haberim bile yoktu yani öğrenci birliğinin ne olduğuyla ilgili. City'deyken de çok şans eseri, hatta şöyle bir şey oldu, vizem gecikti. Tamamen kendi ihmalim yüzünden bir dosyayı vermemişim. Onun için vizeye tekrar başvurdum. Vize geciktiği için ilk, yanlış hatırlamıyorsam, iki haftayı kaçırdım. Ve sınıfa gittim. Yaklaşık 350 kişilik bir amfi ve herkes ikili, üçlü, beşli böyle gruplar halinde oturuyorlar. Dedim ki ben asla arkadaş bulamayacağım. 3 sene boyunca yalnız başıma gezineceğim bu koridorlarda. Sonra şans eseri hukuk toplumunun, yani öğrenci toplumunun bir aktivitesine gittim okul barında. Ve orada bir sürü insanla tanıştım. Orada tanıştığım insanlardan bazıları da ben 2. ve 3. sınıftayken öğrenci birliğine aday olup seçildiler. Başkan ve başkan yardımcısı oldular. Ve onlar da benim hayat boyu dostum oldular. Hala görüşüyoruz. Ve onlar sayesinde öyle bir kendime yön çizdim. Yani tamamen şans eseri tanıştığım arkadaşlarım sayesinde öğrendim.
Ha, o şekilde de sonrasında senin de ilgini çekti ve katılmaya karar verdin.
Evet.
Zaten aslında aktif bir öğrenciydin. İşte onları da konuşacağız. İşte Law Society başkanlığını yapmıştın. Hukuk, okuldaki hukuk topluluğu başkanlığı, yani feminist topluluğundaydın. Ve birçok öğrenci topluluğuyla yakın çalışıyordun. Herhalde o şekilde zaten zaman içinde katılmaya da karar verdin.
Evet, ya evet, aslında çok doğal oldu. Yani o kadar aktiftim ki okulda. Hani derslerime, hatta bazen derslerimi ihmal ederek çok aktiftim. Aktiviteler yapıyordum. Bütün öğrenci birliği, farklı topluluklarının etkinliklerine gidiyordum vesaire. Onun için çok doğal bir şekilde hani öğrenci birliği liderliğine doğru gittim son senemde.
Bu öğrenci birliğini de biraz anlatabilir misin? Yani görevlerin nelerdi, neler yapıyordun?
Tabii ki de. Bu dediğim gibi sendika gibi işliyor. Öğrenciler için, öğrenciler tarafından, hatta yani böyle anlatıyoruz biz. Öğrenciler akademik anlamda zorlandıklarında veya bir şeye ihtiyaçları olduğu zaman veya kampanyalar yapmak istedikleri, bu kampanyalar dediğim, hani ne bileyim, hukuk okuluna yeni bir su şelalesi getirelim ya da işte dersler kaydedilsin, internete konulsun veya bütün tuvaletlere ped ve tampon makineleri koyalım gibi böyle kampanyalar yapmak istediklerinde bize geliyorlar. Biz dediğim gibi tamamen üniversiteden bağımsız olduğumuz için öğrencileri daha farklı bir şekilde destekleyebiliyoruz. Ve her öğrenci, yani her lider adayı, başkan ya da başkan yardımcısı adayı seçimlere giderken tabii ki de bazı sözlerle yarışıyor. Benim başkan yardımcılığı zamanımda ben akademik başkan yardımcısı için aday olmuştum. Bir de aktiviteler ve gruplar başkan yardımcısı vardı. Daha akademik sözlerim vardı. İşte dersler kaydedilsin, engelli öğrencilere şu şekilde yardım edebiliriz. Veya ders kitapları bedavaya verilsin, öğrenciler almak zorunda kalmasın gibi çok akademik şeylerle uğraştım bir sene boyunca ve çok severek yaptım. Başkanlık seçimlerinde de yarışırken öğrencileri daha farklı noktalarda destekleyebilecek sözler verdim. LGBT grubuyla çok yakından çalıştım, trans grubuyla çok yakından çalıştım, farklı din topluluklarıyla çok yakından çalıştım. Yani daha böyle öğrencileri okulda rahat hissettirmek, daha farklı yönlerden destekleyebilmek amacıyla öyle bir sözler verdim. Fakat tabii başkanlığa seçildiğim sene çok zor bir seneydi bu geçen sene. Hem tabii ki de COVID-19 nedeniyle hem de Kasım'da ve sonra Şubat'ta iki ayrı akademik grev oldu. Öğretmenler derslere girmediler, öğrenciler mağdur oldu vesaire. Biz de öğrenci birliği olarak mesela referandum yaptık. Ve dedik ki öğrenciler olarak anlıyoruz mağdursunuz ama öğretmenlerinizin hakkını savunuyor musunuz? Öğrenci birliği nerede durmalı? Ve bir hafta boyunca yine bir demokratik süreç içine girdik ve çıkan sonuçla hareket ettik. Öğrenciler dedi ki evet yani mutlu değiliz fakat öğretmenlerimizin arkasındayız ve biz çıktık. Hem Kasım'da hem Şubat'ta dışarıda öğretmenlerle durduk ve grev yaptık. Ve bu gibi şekilde bütün iki sene boyunca öğrencilerin farklı haklarını savunduk ve onları destekleyebildiğimiz noktalarda destekledik. Yani aslında öğrenci birliğinin bütün amacı bu. Öğrencileri desteklemek.
Bu arada şeyi de sormak istiyorum. İnsanlar sence neden oy verdi diye ama o baştaki seçim sürecine de bir geri döneyim. Yani aslında seçim sürecinde ilk başkan yardımcısı olarak aday olduğunda bu arada Tuna City University of London'ın tarihinde en çok oyu alan başkan yardımcısı olmuş. Yani açık ara farkla. Hatta başkan olduğunda da yine diğer adaylara karşı ve de mevcut başkana karşı aday olmana rağmen açık ara farkla oy kazanıp başkan olmuştun. Seçim süreci bayağı basına falan çıktı seninle ilgili. Aslında bunun ana nedeni İngilizce'de isminin telaffuzu hani Tuna Kunt olarak hani biz Türkçe konuşunca tabii Tuna Kunt normal bir isim. Ama hani Tuna ismine çok alışık değiller. Soyadının da hani İngilizce okunuşunun farklı çağrışımları olduğu için bir anda Twitter'da trending topic oldun. Sonrasında Mirror, Daily Mail, Gracia gibi birçok gazete ve dergilerde haberlerin çıktı. Hatta İngiltere'de en çok konuşulan, bunu gel sana bırakayım, en çok konuşulan ilk 10 konuya falan girdin. Bunları bir anlatır mısın? Bu konuya nasıl yaklaşıyorsun? Hiç yani büyük olsa beklemiyordum bu kadar ilgi olmasını. Nasıldı bu süreç?
Ya asla böyle bir ilgi beklemiyordum. Çünkü yani Türkçe'de o kadar normal ki ben Londra'ya gelene kadar ya da hatta seçimlere girene kadar ismimin bu kadar insanlara değişik geleceğini hiç beklememiştim. Çünkü UCL'deyken bizim bütün sınıfımız yabancıydı. Kimse hani fark etmedi, kimse komik bulmadı ve ben hiç farkında değildim. Yani tabii ki de ismimin anlamının farkındayım ama insanlar hiçbir zaman bir tepki göstermedi. Seçimlere girerken de bunu bir güç olarak kullanabilirim, kendi markamı yaratabilirim gibi bir hedefle girdim. Zaten hali hazırda dediğim gibi çok aktiftim. Yani sürekli okul barındaydım, sürekli okul maçlarına gidiyordum, farklı aktivitelere gidiyordum. Her türlü öğrenci birliği topluluğunda en az birkaç arkadaşım vardı. Onun için zaten sürekli koridorlarda gezen bir tiptim. Yani herkesin bir şekilde tanıdığı ya da gördüğü mavi saçlı etrafta gezen bir tiptim. Ama dedim ki yani bu ismi de bir şekilde kullanmam lazım. Onun için başkan yardımcılığı seçiminde Tuna'yı kullandım. Hep hani balık şakaları, balık, hatta dedim ki kazanırsam kesinlikle bir balık dövmesi yaptıracağım. 2,5 sene oldu hala yaptırmadım. Ama bir gün yaptıracağım.
Bu arada onu da söyleyeyim yani gerçekten yaratıcı bir seçim kampanyasıydı. Yani Tuna posterlerini bize gösterdiğinde ben bayağı etkilenmiştim. Çok espriliydi. Söyleyeyim mi onu?
Tabii.
Tuna in your salad, tuna in your sandwich, tuna in your union diye. Hani salatanızda tuna, yani tuna ton balığı olduğu için tabii İngilizce'de anlamı. Salatanızda, sandviçinizde, öğrenci birliğinizde gibi. Ve çok görsel olarak da böyle hitap eden insana güzel bir posterdi. O sanırım olayların akışını iyice değiştirdi sanırım, değil mi?
Evet, görsel şölen gibi bir posterdi. Gerçekten çok eğlendim de yani yaparken. Ve şöyle bir şey oldu yani posterleri etrafa koydum. İnsanlara hani küçük poster gibi kağıtlar veriyorum. Oy verin lütfen vesaire. Ve iki hafta boyunca günde 10 saat koridorlarda insanlarla konuştum. Ve şöyle bir tepki aldım. İnsanlar, aa posterini gördüm çok komikti. Ay tombalı hiç sevmem ama olsun sana oy vereyim falan gibi böyle şakayla karışık muhabbetler inanılmaz işime yaradı. Çünkü insanlara gidiyorsunuz, bana oy ver, bana oy ver, bana oy ver. Seninle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ama o hani isim şakaları, kendimi o kadar ciddiye almamam vesaire insanlara gerçekten bence samimi geldi. Zaten gerçekten aktif olduğum için bazı insanlar beni tanıyordu. Bir sürü kulüp ve topluluk beni WhatsApp gruplarında, Facebook gruplarında, Instagram gruplarında benim posterlerimi paylaşıyorlardı. Bir şekilde eğlenceli ve samimi bir yarış oldu. Ve yani gerçekten çok eğlenerek bir yarış geçirdim. Bu başkan yardımcılığı senemde. Başkanlık seçimlerinde gerçekten çok gergindi. Çünkü bir sene boyunca başkan yardımcılığı yapmıştım ve ne kadar zevk aldığımı, okulu ne kadar sevdiğimi ve ne kadar başkan olmak istediğimi fark ettim. Ama aynı zamanda daha önce sen zaten söylemiştin, o sıradaki başkana karşı yarışıyordum. Çünkü öğrenci birliklerinde maksimum 2 sene çalışılabiliyor. Hani başkan yardımcısı ya da başkan fark etmez. Yani hangi rolde olursanız olun 2 sene yapılabiliyor. O sıradaki başkana karşı yarışıyordum ve öbür başkan yardımcısına karşı yarışıyordum. Yani üçümüz birbirimize karşı başkanlık için rekabet ediyorduk. Ve dedim ki bu sene gerçekten ismimi kullanmalıyım ve maksimum gücüne kadar kullanmalıyım. İşte o sırada da soyadımı kullandım. Bu sefer posterde hiçbir şaka yapmadım. Posterin böyle A3 posterin 2/3'üne Tuna Kunt yazdım. Resmimi koydum. Öyle 3-4 satır bir şey yazdım altına. İnsanların okuduğunu bile sanmıyorum. Ve posterleri bütün kampüse yaydım. Ve bir anda anladığım kadarıyla biri resmini çekti, bir gruba koydu. O grupta patladı Facebook'ta. Sonra bir anda Twitter'da çıktı. Senin de dediğin gibi bir anda Daily Mirror'da çıktı. Ve böyle hiç fark etmediğim bir şekilde ve hayal edemediğim bir şekilde büyüdü. Yani okulda hatta öğretmenler bana e-mail attı. Aa, Gratia dergisinde seni gördük diye. Yani nasıl yani? Hatta Gratia'da böyle haftanın 10 kişisi gibi bir liste var. 8. sırada Taylor Swift, 7. sırada ben varım. Babam yani inanılmaz. Babam diyor ki Taylor Swift ünlü biri mi Tuna? İyi bir şey mi senin onun üstünde olman falan gibi yorumlar geliyordu. Çok çok ilginç ilerledi ve tamamen demeyeyim ama seçilmemin büyük bir kısmı bence ismimle yaptığım kampanya.
Evet, gerçekten marketing anlamında bu arada çok güzel bir kampanya yarattın. Yani bunu arkadaşım olduğun için söylemiyorum. Gerçekten o posterler hani kendi kendine yaptı bu arada. Tuna tamamen grafiker falan kullanmadı. Kendi böyle ücretsiz bir tool'la yapmıştın diye hatırlıyorum, değil mi?
Evet. Evet, evet.
Ve yani gayet profesyoneldi ve hem esprili hem yaratıcı. Ama gerçekten Gracia'da çıktığında ben şok geçirdim. Nasıl ya? En çok İngiltere'de o hafta en çok konuşulan 10 kişiden biri olarak düşünün Tuna seçildi. Neyse, ben bu şaşkınlığıma bir süre daha devam edeceğim. sohbete devam edeyim ama şeyi soracağım. Yani okey, insanlar isminle yakaladın. Hani kampanyanla insanların ilgisini çektin, yakaladın. Ama bunun dışında hani bu kadar okul tarihinde en çok oyu alman ya da açık ara farkla seçilmen. Hani bunların nedeni sırf bu da olamaz herhalde. Birçok şey de var çünkü. İşte hukuk birliğinin başındaydın. Feminist topluluğun başındaydın. İşte ne bileyim okuldaki Islamic Society ile de, yani Müslüman Öğrenciler Birliği ile de çalışıyordun. LGBT Öğrenciler Birliği ile de başka şu an benim bilmediğim birliklerle de büyük olasılıkla iç içeydin. Tüm bu en çok oy almanın nedenleri nelerdi sence? Bu kadar hani aktifliğin dışında mesela ne vaatler vermiştin en çok ilgi çeken?
Yani vaatlerden de bahsederim ama bence ismimden sonra en önemlisi çok stratejik yaklaştım seçimlere. Şöyle yaptım. Bizim 5 tane fakültemiz var. Hukuk, sağlık, business vesaire. Bir defter aldım ve oturdum yazdım. Tanıdığım o fakültelerden herkesi not ettim. Herkese tek tek yazdım. Dedim ki ben şu vaatlerle başkan yardımcısı ve başkan ve sonraki sene başkanlığa gidiyorum. Beni destekler misiniz? Sayfalarınızda paylaşır mısınız? Tanıdığınız herkese yollar mısınız? WhatsApp gruplarında şu linki atar mısınız? Vesaire. Ve ben bütün fakülteleri böyle kendimce domine ettim. Aynı zamanda aynı şeyi kulüpler içinde yaptım. Dediğin gibi işte hukuk kulübü, feminist topluluğu, tiyatro topluluğu, Müslüman öğrenciler topluluğu vesaire. Yani yüzlerce topluluk ve kulüp var. Ve aynı zamanda spor takımı var. Oturdum yine, tanıdığım herkesi yazdım. Herkese mesaj attım. Dedim ki işte grubunuzun sayfasında paylaşır mısınız vesaire. Ve bir anda çok farklı gruplardan destek geldi. Yani bir yandan mesela Müslüman öğrenciler grubu beni WhatsApp gruplarında destekliyorlar. Tuna'ya oy verin, Tuna'yı seçelim diyorlar. Bir yandan LGBT grubu aynı şeyi yapıyor. Bir yandan sağlık okulundaki WhatsApp gruplarında adımı geçiriyorlar. Bir yandan işte hukuk grubundaki derslerde Tuna'ya oy verelim diye kağıt dağıtılıyor vesaire. Böyle olunca gerçekten okulun çok beklenmedik yerlerinden oylar geldi ve tarihe geçtim okulda.
Gerçekten helal olsun ya. Başka bir şey diyemiyorum. Gerçekten tebrikler yani. Bunun için ne kadar uğraştığını da birinci elden gördüğüm için. Hani gerçekten o dönem, hani bir yandan okulla da devam ediyordun başkan yardımcısı seçildiğin zaman. Hani bir yandan bunlarla uğraşıyordum ve sürekli oradan oraya koşturuyordum. Yani tebrikler sadece. Peki bu iki sene hani öğrenci birliğinde hem başkan yardımcısı hem başkan olarak çalıştığın bu iki sene sana neler kattı?
Çok şey kattı. Bence en önemli seçimler bana çok büyük bir özgüven verdi. Öncelikle ismimle ilgili. Çünkü bazen hani ismimi söylememek ya da en azından soyadımı vermeyeyim falan gibi düşünüyordum. Çünkü hani tepki ya da o bazen hafif gülümseme falan rahatsız ediyordu beni bazen. Ama tamamen bunları aştım ve ismimle ilgili çok özgüvenliyim ve şu an hani iş başvuruları olsun, yeni insanlarla tanışmak olsun ismimi bayağı kullanıyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. Ve başkanlık, başkan yardımcılığında iki sene çok ilginçti. Çünkü yeni mezun bir insan olarak stajlar yaptım. Yaz stajı yaptım hukuk firmalarında ama böyle çok büyük işlerin döndüğü, çok büyük deneyimler alabileceğim bir şey yapmadım daha önce. Ve bir anda başkan yardımcısı oldum. Okulda öğrencileri temsil etmek için üniversitenin yaptığı komitelere ve toplantılara katıldım. Böyle milyon poundluk bina anlaşmaları, yok işte şu okulu, şu fakülteyi kapayalım mı, yeni program açalım mı, bu kadar paramız var, şu teknoloji anlaşmasını mı yapsak, yoksa okulun barını mı yenilesek, yeni rektör kim olmalı, rektör mülakatlarında hani oturmak gibi hayal bile edemeyeceğim şeylerde söz hakkım oldu. Ve ben avukat olmak istiyorum. Tabii ki de çok farklı bir şey yani eğitim kurumunda çalışmak, öğrenci birliğinde çalışmak ve avukat olmak. Ama tamamen öğrencilerin haklarını nasıl savunurum? Onlar ne ister? Onların en büyük dertleri, korkuları, öncelikleri nelerdir? Nereye gidip kimi hani zorlamalıyım? Ne bileyim, finans direktörüne mi gitmeliyim? Öğrenci birliğine para almak için. Yoksa okul başkanına gidip şu programla ilgili dertlerini mi anlatmalıyım? Yani şu an toparlayamadım ve o sırada yani seçimlere giderken böyle şeyler yapacağımı hayal bile edemiyordum. Çünkü işin ne olduğunu pek anlamamıştım bile. Yani öğrenci birliğini çok sevdiğimi, okulda olmayı çok sevdiğimi biliyordum. Ama bir girdim, üniversitenin rektörüyle aynı odada inanılmaz büyük konular konuşuyoruz. Ve ben 23 yaşında böyle bir deneyimi asla başka bir yerde alamazdım. Ve şu an iş başvuruları yaparken bütün iş başvurum bu 2 senelik deneyimim üzerine. Çünkü ya hangi 23 yaşında insan bir üniversitenin rektörünü seçen mülakatlarda oturuyor. Yani o mülakatlarda mesela geçen Haziran benden 50 yaş büyük, işte devlette çalışmış, siber suçlar üzerine çalışmış, üzerine eğitimde çalışmış insanlara sorular sorup puanladım. Yani ben öyle bir insanı başka nerede görüp değerlendirebilirim? Karşıma çıkar puanlarım. Yani böyle bir şey yapmam imkansızdı bu seçimler ve öğrenci birliği olmasaydı. Onun için gerçekten bana çok şey kattığını düşünüyorum. Aynı zamanda İngilizce anlamında da yani her zaman İngilizcem iyiydi diye düşünüyordum ama bu iki sene boyunca sadece İngilizce konuştum, İngilizce çalıştım, İngilizce düşündüm ve bence kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum.
Zaten bu kadar çok sorumluluk olunca hani illa kendi birçok şeye katmışındır hani tahmin edebiliyorum. Bir de şey kısmı da var hani bütün bu dediklerine ek olarak birçok farklı öğrenci topluluğuyla da iç içe çalışınca yani belki hani İngiltere'ye öğrenci olarak gelen hatta yani İngiltere'de çalışarak kalan birçok kişinin öğrenemeyeceği hani İngiltere'deki topluma dair şeyler de öğrenmişsindir diye düşünüyorum. Gerçi hani birçok öğrenci başka ülkelerden gelme vesaire ama akademik taraf var hani ne bileyim yine de toplumun farklı dinamikleri vesaire çok şey öğrenmişsindir diye düşünüyorum. Evet, son bir bu öğrenci birliğiyle ilgili şeyi de soracağım. bu öğrenci birliğinde çalışarak sen bir yandan hani tam zamanlı çalışan olduğun için maaş aldın ve İngiltere'de kalmaya devam ettin. Bu hangi vize türü altında?
Bu TR4 öğrenci vizesi ve ben böyle bir şey olduğunun farkında bile değildim. Şöyle, seçildiğiniz zaman bir sene çalışıyorsunuz, tekrar seçilirseniz bir sene daha. Yani toplam maksimum 2 sene öğrenci vizenizi uzatıyorlar ve TR4 üzerinden full time maaşlı çalışabiliyorsunuz. Bu çok bilinen bir şey değil. Hatta bir kere Stansted'den, yani İzmir'deydim bir süre, Stansted'den geçmeye çalışıyorum. Dediler ki böyle bir şey yok. Sen öğrenci vizesindesin. Full time çalışamazsın. Beni içeri aldılar 3 saat. Bütün çantalarımı araştırdılar. Parmak izi aldılar. Resim çektiler. Beni bir odaya koydular falan. Yani çok gergindi. Ve sonra geri gelip dediler ki aa evet böyle bir şey varmış. Ama hiç karşımıza çıkmıyor. Onun için bilmiyoruz. Kusura bakma hadi gel ülkemize gir dediler.
Ben bunu hiç bilmiyordum.
Evet. Çok gergindi. Ama yani böyle bir şey var. Çok yapan yok. Yani mesela İngiltere'deki bütün öğrenci birliklerinin bağlı olduğu bir ulusal sendika var. NUS diye geçiyor. Oraya konferanslara gittim ve gerçekten çok az yabancı başkan ya da başkan yardımcısı var. Genel olarak hepsi İngiliz vatandaşı. Onun için bence çok bilinen bir vize türü değil. Ama kesinlikle herkese tavsiye ederim. Çünkü hem deneyim inanılmazdı hem de bir şekilde yani 2 sene TR2 gerginliğini yaşamadan ülkede kaldım. Bu inanılmaz bir şeydi bence.
Evet, birçok öğrenci aslında bunu bilmiyordur bence. Umarım dinleyenlerden başvuran olur bunu değerlendiren. Kendi okullarında belki başkan yardımcısı oldular. Şey çok komik olur yalnız. Bir anda böyle İngiltere'de tüm okullarda şey oluyormuştu. Sen Türkler aday oluyormuş falan.
Evet evet.
Bence sen ilk başkan veya başkan yardımcılarından biri olabilirsin yani. Ben hiçbir Türk öğrencide duymamıştım ama bilmiyorum tabii. Şeyi de sorayım, yani üniversitede bu kadar aktif görev almış, dediğim gibi hem farklı topluluklarda hem üniversitede rektörden işte akademisyenlere farklı seviyelerde insanlarla yakın temas halinde çalışmış biri olarak İngiltere'deki Türk algısını nasıl yorumluyorsun? Yani senin elinde çoğumuzdan daha çok done vardır diye düşünüyorum.
Şimdi bu soru için doğruldum. İngiltere'de özellikle benim okulda karşılaştığım insanlarda ilginç bir Türk algısı var ve ben kesinlikle bu kafalarındaki algıya ya da Türk tipine uymuyorum. Onun için benim karşılaştığım herkes nasıl yani Türk müsün hiç aklıma gelmez de aklımın ucundan bile geçmedi. Hiç Türk gözükmüyorsun diyorlar. Bunu bir sürü Türk yaşıyordur bu arada.
Evet.
Ya bence bu algının birkaç nedeni var. Bir tanesi yabancılar bazen Arap kültürleri ve ülkelerini Türkiye'den ayıramıyorlar. Pek ülkemizi anlamayıp bazı Arap esintilerini Türk sanıyorlar. Ve onun için bilmiyorum belki bizi Türk'e benzetmiyorlar. Ya da ben onu yaşadım yani. İkinci neden için de bir anekdot paylaşayım. Bir sürü okuldaki kulüplerde, topluluklarda yer aldım. Ama mesela Türk topluluğuyla çok bir şey yapmadım. Çünkü ilk sene bir aktivitelerine gittim. Çok tarzım değildi. Yani çok tatlı insanlarla tanıştım ama çok tarzım değildi. Bir daha da gitmedim mesela. Ama çok yakın bir arkadaşım. Yabancı ama babası Türk ama Türkçe bilmiyor. O çok ilgiliydi Türk kültürüyle ve Türk insanlarla tanışmakla. Ve geleneksel Türk kahvaltılarına gitti o sene biz birinci sınıftayken. Ve sonra bize kahvaltıyı anlattı. Biraz geç kalmış. O gittiğinde zaten herkes oturuyormuş. Ama sonra bakmış hani bir gariplik var. Bütün erkekler bir yanda, bütün kızlar bir yanda. Ve o sırada herhalde ya konduramadı ya da kondurmak istemedi. Etkinliği yapan kızlardan bir tanesine sormuş hani neden böyle bir oturma düzeni var, ne oluyor gibisinden. O arkadaş da bu bizim kültürümüz gibi bir açıklamada bulunmuş. Ben ve birkaç bölümümden arkadaşım bunu duyunca bayağı bir sinirlendik. Türk topluluğuna e-mail attık. O e-mail'a bir sene sonra döndüler. Onun için yani çok efektif bir şey olmadı ama yani bazı algıları destekleyen insanlar var ve ben bunu kampüste gördüm. Ve Türk kimliğini ya da ülkeyi ya da kültürünü kendilerine göre yorumlayıp kendi hayat biçimlerini Türkiye'ye atfediyorlar ve böyle bir algı oluşuyor insanlarda. Özellikle benim kampüsümde böyle bir algıyı ben yaşadım. Ben bu algıyı kampüste olduğum 5 sene boyunca tekme tokat yıkmaya çalıştım. Ne kadar yıkabildim bilmiyorum ama kesinlikle bir Türk algısı var ve ben bayağı zorlandım. Çünkü yani 19 yaşında Londra'ya taşındım. Hani Türk kimliğimle de gayet memnunum ve Türk olduğumu, İzmir'i, yemeklerimizi, kültürümüzü paylaşmayı seviyorum. Ve sürekli aa hiç Türk değilsin, hiç Türk'e benzemiyorsun, hiç inanmıyorum, yaşam tarzın hiç Türk gibi değil şeyleri beni gerçekten çok yordu. Ve onun için ben 5 sene boyunca böyle misyon edinmiş gibi, Türkiye çok farklı bir yer sandığınız gibi bir yer değil, algılarımızı yıkalım gibi sürekli böyle insanları teptim.
Ya öncelikle o misyon birçok insanda oluyor sanırım. Garip bir şey var. Ben de başlarda çok öyleydim. Sonra birazcık yıldım açıkçası. ama şey çok garip ya. Türk Öğrenci Birliği'nin böyle haremlik selamlık kahvaltı yapıp, demek kalabalık da bir ortammış, bizim bu kültürümüz falan gibi. Ya o kızın kendi çıkışı da olabilir. Diğer insanlar farkında belki değildi. Hani o şekilde tesadüfen oturmuş da olabilirler. Yani gerçekten inanmak istemedim hani böyle bir açıklama yapmasına. Çünkü garip geldi. Bir yandan da şey garip geldi. Yani Londra'da eğitim gören bir kişi haremlik selamlık kahvaltı düzenleyip Türk kültürü böyle falan diye açıklama yapması hani dünyasını hiç genişletememiş gibi geliyor.
Çok saçma. Bir de karma eğitim yapan bir üniversitedesin. O üniversitenin içinde bir kültürel öğrenci birliği topluluğusun. Etkinlik yapıyorsun ve haremlik selamlık oturtuyorsun ve bunu kültürümüz diye açıklıyorsun. Yani böyle şeyler beni gerçekten, fark ettiysen şu an hızlı konuşmaya başladım, çok sinirlendiriyor ve böyle şeylerle maalesef karşılaştım kampüste.
Bir kere de beraber karşılaşmıştık. Şeyi hatırlıyor musun? Bir Türk bir arkadaşımızın organize ettiği bir ev partisine gitmiştik ve genelde herkes Türktü. Yine bir seçim sonrasıydı. Bu arada ben buraya geleli 3,5 sene oldu. Burada 3 tane seçim gördüm. Yani 3 tane Türkiye seçimini gördük. Bunlardan birinin akabininde bir işte parti oldu. Gittik Tuna'yla. Ondan sonra biriyle konuşuyoruz. Google'da çalışan biri yani. Çok da Türkiye'nin en iyi diyebileceğimiz lisesi ve üniversitesinden mezun. Bize şey falan dedi. İşte Tuna'nın böyle saçında mavi bir kısım var. Yani highlight mı deniyor? Mavi bir highlight var saçında. Bizi böyle eliyle gösterip, siz Türkiye'yi temsil ettiğini mi zannediyorsunuz? İşte sen bu mavi saçınla Türkiye'yi mi temsil ediyorsun? İşte siz Türkiye'yi yansıtmıyorsunuz falan gibi bir şey demişti. Hatta biz de Tuna'yla böyle şok olmuştuk. Ya çünkü Türkiye'de yaşayan, doğmuş, büyümüş Türk vatandaşı herkes Türkiye'yi bir şekilde yansıtıyor. Yani tüm ülkeyi kimsenin yansıtma gibi bir misyonu yok zaten ve kimse, Türkiye'de yaşayan hiç kimse Türkiye'nin tamamını yansıtamaz. Çünkü gayet heterojen bir ülkede yaşıyoruz. Ama böyle bir çıkış yapmıştı. O zaman da hatırlıyorum, dona kalmıştık seninle beraber. Yani bazı burada yaşayan Türklerin de hani ne kadar eğitimli ya da benzer dünya bakışlarında imiş gibi düşünsek de olmayabiliyor. Bunu da ben burada fark ettim ve çok şaşırdığım bir şeydi. O konuşmayı unutmam yani.
Evet, ben dona kalmakla kalmamış, bir de gergin gergin cevaplar vermiştim galiba.
Evet.
Ama şöyle bir şey oluyor bazen. Hani burada yerleşik Türk grupları, özellikle belli bölgelerde yaşayan Türk grupları bazen daha bile içlerine kapanıp muhafazakarlaşabiliyorlar ve bence o çok ilginç bir şey. Yani entegre etmeyip kendi içlerinde daha farklı bir kültür oluşturuyorlar. Onu ben çok ilginç buluyorum.
Evet, yine İngiltere'deki bence Türk göçmen topluluğu yine daha bir entegre olabilmiş gibi geliyor. Hani bir Almanya'daki kadar bence
evet.
kapalılık yok gibi. Yine de bir şekilde haşır neşirler. Gerçi çok ilginç şeyler duymuşluğumuz var. Hani ne bileyim, burada yaşayıp hani vatandaş olup hiç İngilizce öğrenmemiş, klasik klişe hikayeler gerçek arkadaşlar yani. Bunlar ama başka bir podcast'in konusu. Birazcık lafı uzattık. Senin son olarak gelelim öğrencilik hayatına İngiltere'deki. Gelmeden önce keşke şunu bilseydim dediğin bir şeyler var mı?
Şu var, ben avukat olmak istiyorum ve hukuk bitirince avukat olunmuyor. Tabii bu hiçbir ülkede böyle değil, Türkiye'de de. Ama sürecin ne kadar zorlu olduğunu bilmiyordum. Yani benim, eğer dinleyen varsa burada öğrenci olarak gelmeyi düşünen, benim size tavsiyem, yapmak istediğiniz mesleğin okuduktan sonraki o mesleğe giriş sürecini biraz araştırın. Çünkü ne kadar zor olduğunu bilsem yine gelirdim. Çünkü yapmak istediğim şey bu. Ama baştan hangi yönlerimi geliştirmem gerektiğini, hangi deneyimleri kazanmam gerektiğini daha iyi bilirdim. Daha sistematik giderdim başvuru süreçleri, mesleğe giriş anlamında. Hani biraz daha meslekle ilgili bilginiz olursa bence daha kolay yaşarsınız bazı şeyleri.
Peki liseden mezun olduğundan beri yurt dışında yaşayan biri olarak Türkiye'ye tatil için gitmek sana neler hissettiriyor? İleride düşünüyor musun Türkiye'ye dönmeyi?
Emre, bilmiyorum. Bu soruyu haftada herhalde 5-10 kez düşünüyorum. Ve çok farklı şeyler hissediyorum. Yani tatile gidince
Özellikle mesela bu sene ben 6 ay İzmir'deydim. Hem çok güzeldi ailemle o kadar zaman geçirmek, hem de hani hayatıma Londra'ya dönmek artık bir noktadan sonra çok istedim. Ama her tatile gittiğimde, uçağa bindiğimde gözüm doluyor. Çünkü ailemden ve Türkiye'den uzak kalmak gerçekten zor bir şey. Ama herhalde kısa vadeli planlarım da yok. Çünkü burada avukat olmak ve bir süre burada çalışmak istiyorum. Ama tabii yani Karaburun'da da bir emeklilik hayatı hayalim var.
Genelde zaten, gerçi sen zaten İzmirlisin. Ama şey diyen insanlar oluyor, hani bir gün ileride Urla, Bodrum neden olmasın diyorlardı. Sen de Karaburun'la buna üçüncü bir seçenek eklemiş oldun Tuna.
Evet, çok güzel. Bizim oralar bekleriz.
Son olarak şeyi sormak istiyorum. İngiltere'de hayatın veya Londra'nın en sevdiğin yönleri neler?
En sevdiğim yönlerinden bir tanesi, her çeşit insan var. Yani nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız, kim olmak istiyorsanız olabiliyorsunuz. Ve herkes birbiriyle, yani ne kadar farklı düşüncede, özellikle politik, ideolojik olarak olsa da, oturup yani yine yağmur yağıyor, evet, ya da bugün güneş açtı, süper falan gibi konuşabiliyorsunuz. Yani kim olursanız olun, bir iletişim halinde olabiliyorsunuz. Yani benim bir tek Türkiye ve İngiltere deneyimim olduğu için ikisini sürekli karşılaştırıyorum, ama Türkiye çok kutuplaşmış bir toplum. Ama İngiltere'de yani bir şekilde herkes birbiriyle bir iletişim halinde olabiliyor ve istediğiniz hayatı daha az baskıyla ve daha çok teşvikle bir şekilde yaşayabiliyorsunuz.
Evet, çok doğru bir yorum. Gerçekten katılıyorum tamamen. Şeyi sormayı unuttuğumu fark ettim klasik sorularda. Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler neler?
Yemekleri çok özlüyorum. Böyle ya bilmiyorum, İzmir'le ilgili mesela havalar soğumaya başlayınca, aslında bu güzel bir şey değil ama İzmir'de havalar soğumaya başlayınca böyle bir koku siniyor. Herhalde bacalardan çıkan. Böyle tam kış geliyor kokusu. Çok hoşuma gidiyor. Onu çok özlüyorum. Ailemi çok özlüyorum. Ve yemekleri, en çok yemekleri özlüyorum galiba.
Baca kokusu da herhalde bir daha söylenmez diye tahmin ediyorum. Tuna, çok keyifliydi. İyi ki katıldın.
Ben teşekkür ederim. Çok eğlendim.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.